Ayrım 17 Hesaplaşma Atakan Büyükdağ Sayfa 271. İdland'ın parmakları artık bizi bırak diye isyan etmeye başlamışlardı. Saniyeden sonra parmaklarının kendisini taşıyacak gücü kalmayacağını fark eden İdland son bir hamle yapmaya karar verdi. Vücudunu sallayarak sağ tarafındaki çam ağacı köküne tutunmaya çalışacaktı. Bunu deneyip başarısız olsa da ölecekti, hiç denemese de ölecekti. Denemekle kaybedeceği hiçbir şey olmadığını bilen İdland son apnesini yapmaya hazırlandı. Önce vücudunu sola salladı, ardından da parmaklarında kalan son güçle kendisini sağa sallayarak buza tutundu, parmaklarını da serbest bıraktı. Şu anda İdland'ın hiçbir yeri yamaçla temas halinde değildi, adeta havada süzülüyordu. Sağ elini vücudundan çıkaracakmışçasına uzatan İdland sadece üç parmağıyla ağaç köküne tutundu ve bedeni sağa savruldu. Sallanması durunca diğer elini ve diğer parmaklarını da ağaca saran İdland sadece ağaç köküne değil hayata da tutunmuştu. Yamacı tırmanmadan önce burada rehber yok, herkes kendisinin rehberi diyen Ronenberg bir anlık verdiği talimattan pişman olsa da kendisinden yukarıda tırmanmakta olan İdland'ın hayata tutunduğunu görünce derin bir nefes alarak tırmanmaya devam etti. Günler gibi geçen dakikalar sonucunda herkes gerçekten de imkansızı başarıp 200 metreyi tırmandı. Şimdi doğrudan yolun sonuna, trenin tesise giriş yaptığı demir kapının biraz ilerisine gelmişlerdi. Bu arada saat de neredeyse gece yarısına geliyordu. 11.30 olmuştu. Ronenberg ekibe dönüp yarım saat burada bekleyelim. Yarım saat sonra yani tam gece yarısında köprüde vardiya değişimi olacak. Yeni gelen devriye elemanlarının ilk 15 dakika ortama alışma süresi olur. Pek dikkatli davranmazlar. Bu avantajı kullanmak için gece yarısını 5-10 dakika geçe harekete geçelim. Onlar bizi fark etmeden tesisin bahçesine girmiş oluruz dedi ve karşılarına çıkan barakanın arkasına saklanarak beklemeye başladılar. Yarım saat sonra Ronenberg'in ifade ettiği gibi süspansiyon köprüsünde vardiya değişimi gerçekleşti. Ekip 5 dakika daha bekledikten sonra harekete geçti. Şimdi önlerinde tesise doğru giden 900 metrelik bir mesafe vardı ve bu yol bildikleri kadarıyla mayınlıydı. Plana göre biri önden gidecek ve diğerleri onun bastığı yere basacaktı. Eğer önden giden kişi mayına basarsa, işte o an bitmişlerdi. Sesleri duyan Almanlar hemen bölgeye akın ederlerdi. Plan riskliydi ama kader sanki onlara göz kırpmışçasına yere ayak izleri bırakarak planın riskini alıp götürmüştü. Belli ki kendilerinden önce birisi bu yoldan yürümüştü ve bu kişinin bir Alman olmasından başka ihtimal de yoktu. Bu da o kişinin mayınların yerini bilip mayınsız yerlere bastığı anlamına geliyordu. Bulunmaz bir nimet yakalayan ekip ayak izlerinin üzerine basarak kapıya kadar ilerledi. Şimdi karşılarında iki kapısı da zincirle birbirine bağlanarak kilitlenmiş bir demir kapı vardı. Ronenberg sırt çantasından demir makasını çıkardı ve Kjellstrup'a dönerek zincirler dedi. Ronenberg hemen demir makası ile zinciri kesti. Kesilirken zinciri tutmakta olan Kjellstrup ise şimdi ikiye ayrılmış olan zincir parçalarını kapıya çarpıp da ses çıkarmasın diye tutuyordu. En sonunda zincirlerin savrulmasını durdurup onları usulca serbest bıraktı ve kapıyı açarak tesisin bahçesine girdiler. Gece olduğu için çalışanlar evlerinde, köprü başındaki askerler yerlerinde, diğer nöbetçiler de ya kulübelerinde ya da barakalarındalardı. Bahçe şimdilik ıssız görünüyordu. Binanın içerisine girebilirlerse orası daha da ıssız olacaktı. Helbert kapının orada bekledi. Kendisi sabotajdan sonraki kaçış güzergahlarını kontrol altına alacaktı. Kjellstrup dağ tarafına doğru sola ilerledi. O da boru hatlarının oralarda devriye gezen askerleri gözetleyecekti. Bu askerler patlamadan sonra ne oluyor diyerek akın edebilirlerdi. Storhawk sağa ilerledi, yani süspansiyon köprüsünün yönüne. Bu yön Almanların ek kuvvet gönderecekleri yöndü. Haukelit ve Poulsson ise içeri girerek Alman depo tanklarının arkasına saklandı ve kapıdan giriş yapacak olan sabotaj ekibine gelebilecek olası bir saldırı için onları korumaya aldı. İkisi de Tommy tüfeklerini çıkarmış, parmaklarını tetikte bekletmeye başlamışlardı. Sabotaj ekibi, Kaiser, Storsheim, Ronenberg ve Idlan, Alman güvenlik barakasının içerisindeki askerlere yakalanmamak için yerde sürünerek barakayı geçti ve kapıya doğru ilerledi. Şimdi ekibin dört üyesi de ağır su tesisi odasına giriş yapacakları bodrum katının demir kapısına gelmişlerdi. Ronenberg kapının kolunu sağa doğru çevirdi. Fakat kapı açılmadı, kapalıydı. Kahretsin, kilitli diye mırıldandı. Stromschein ve İdland'a bakarak merdivenleri gösterdi ve üst katta yer alan diğer kapıyı denemeleri üzerine zemin kattaki kapıyı deneyin dedi. İdland bir ışınla yukarı çıktı, arkasından da Stromschein takip ediyordu ama aynı hızda geri geldiler. O da kapalı demekle yetindiler. Şimdi yapılacak seçenekler sınırlıydı. Ya kapıyı patlatacaklardı ya pencereyi kıracaklardı ki bunların ikisi de Alman askerlerini alarm durumuna geçirirdi. Aslında bir seçenek daha vardı. Jomar Bru'nun bahsettiği duvardaki kablo yolunu bulup sürünerek de odaya giriş yapabilirlerdi. Ronenberg üçüne de dönerek ikiye ayrılıp şu kablo deliğini bulmaya çalışalım. Ben ve Kaiser tesisi sağdan dolaşacağız. Siz de soldan dolaşın dedi. Tesis o kadar büyüktü ki samanlıkta iğne arıyorlardı. Bir de kar arabasının yarattığı problem vardı. Henüz yeni yolları temizlemiş olan kar arabası, karları köşeye atınca duvar dibinde biriken kar yüksekliği artmıştı. Karların deliği kamufle etme olasılığı da çok büyüktü. Belki de delik karların arkasında kalmıştı. Nereden bileceklerdi? Tesisin dört bir duvarındaki karları temizleyecek halleri yoktu ya. Öte yandan vakitleri de daralıyordu. Şimdiye kadar fark edilmemişlerdi ama bu sonsuza kadar sürmeyecekti. Her an fark edilebilirlerdi. Herkesi telaş basmaya başlamıştı. Ronenberg fark edilmeden hızlı adımlarla tesisin etrafında dolaşırken birden demir bir merdiven gördü ve merdivenin bittiği yerde aynı Jomar Bru'nun tarif ettiği gibi bir kare deliğin olduğunu fark etti. Hemen içerisinde bir umut ışığı yeşeren Ronenberg, merdivendeki karları temizleyerek tırmanmaya başladı. Şu an diğerlerine haber vermekle zaman kaybedemezdi. Kendisi ve Kaiser bu delikten süzüleceklerdi. Stromschein ve Idland ise kendi başlarının çaresine bakmak zorundalardı. Ronenberg deliğe kafasını uzattı. Önü kapkaranlıktı. Tünelin nerede biteceğine dair hiçbir ipucu görünmüyordu. Fenerini eline aldı ve omuzlarına soktu. En nihayetinde dizlerini de sokarak tünel içinde emekleyerek ilerlemeye başladı. Ardından da Kaiser geliyordu. Tünel o kadar dardı ki artık geri dönme şansı da yoktu. Vücudunu döndürmesi imkansızdı. Eğer bir Alman askeri olur da tünele bakıp ekibi görürse sonları kesin ölümdü. Yaralansalar arkalarındaki çantadan intihar kapsüllerini alıp yutma şansları bile olmazdı. Kapalı bir alanda kötü düşüncelerle savaşmak, yaşarken ölmenin farklı bir yolu diye düşünen Ronenberg kendine gel diyerek kendini teskin etti, kötü düşünceleri kafasından çıkarttı ve ilerlemeye devam etti. Zorlu tünel yolculuğunun neticesinde aynı Jomar Bru'nun dediği gibi açıklığa ulaştılar ve sessizce tavandaki delikten atlayarak ağır su odasının hemen yanındaki odaya girmiş oldular. Sessizce tavandan yere atlayarak zemine basan Ronenberg ve Kaiser usulca ilerleyerek açık kapıdan yan odaya, yani ağır suyun üretildiği odaya girdiler. ''Bu nereden çıktı şimdi ya?'' diyen Ronenberg, Kaiser'e dönerek odada kendilerine arkası dönük bir şekilde masa başında oturup önündeki kağıtlara bakan şişman ve gri saçlı bir Norveçliyi gösterdi. Kaiser Ronenberg'e dönüp ses çıkarmayıp sadece dudaklarını oynatarak ''Bana bırak'' dedi ve adama arkadan yaklaşıp silahını çekti. Soğukkanlılığını koruyan Kaiser şu anda donup kalmış bir şekilde kendisine bakan Norveçli'ye ''Ayağa kalk ve ellerini yukarı kaldır'' dedi ve tekrardan o kablo yolundan geri dönemeyeceklerini bildikleri için bahçeye açılan kapının anahtarı nerede diye sordu. Ama adam donup kalmıştı. ''Kaiser anahtarlar dedim, duymuyor musun?'' diye zorlamaya başladı ama hala adamdan bir tepki gelmiyordu. ''Bak, eğer işbirliği yaparsan sana bir zarar gelmeyecek, anladın mı? Biz bu tesisi havaya uçurmaya gelen İngiliz askerleriyiz.'' diyen Kaiser bu cümleyi kurarken bir yandan da üniformasındaki İngiliz bayrağını gösteriyordu. bir daha sana İngiliz askeri nasıl görünüyor diye sorduklarında cevap verirsin diyerek kendilerinin İngiliz askeri olduklarını adama kabullendirmeye çalışıyorlardı. Çünkü sağ bırakacakları adamın Nazilere sabotajı yapanın İngiliz askerleri olduğunu söylemesi gerekiyordu. Hem bu başarı İngiltere'nin olarak bilinecekti, hem de Nazilerin Norveçli halka misilleme yapması önlenecekti. Adam korku içerisinde anahtarları verdi. Kaiser adamı İngiltere hakkında anlattıkları ile meşgul ederken, Ronnenberg de patlamadan önce hemen kaçabilmeleri için kapının sürgüsünü açtı ve tesisi havaya uçurmak amacıyla ağır suyu üreten ayrıştırma borularına Nobel 808 patlayıcılarını yerleştirmeye başladı. Ronnenberg İskoçya'daki tahta tesiste bu ağının pratiğini defalarca yapmıştı. Pratiğin de vermiş olduğu el çabukluğu ile hemen patlayıcıları ayrıştırma borularına yerleştirmeye başladı. Tam yarısına gelmişti ki birden kim olduğu belli olmayan birisi odanın pencere camını silahıyla kırdı. 54. Bölüm Sabotaj. Davetsiz misafir Birger Stromsheim'di. Kablo tünelinin girişini arayıp da bulamayan Stromsheim planı gerçekleştirmek için pencereyi kırıp odaya girmeye karar vermişti. Stromsheim camı kırıp kafasını uzatınca gördüğü ilk şey patlayıcıları yerleştirmekte olan Ronnenberg ve ayakta duran Kaiser'in kendisine doğrulttuğu iki silah olmuştu. Camı kıranın Stromsheim olduğunu anlayan Ronnenberg camdan kendilerine bakan Stromsheim'a gözlerini dikip ''Sen miydin, aklımız çıkıyordu, diğeri nerede?'' dedi. Sabotajdan sonra mutlaka sorguya alınacak olan Norveçli'nin yanında İdland'ın ismini veremezdi. Durumu anlayan Stromsheim da dışarıda beni bekliyor diyerek İdland'ın pusuya yatmış bir şekilde Stromsheim'ın camdan girip işi bitirmesini beklediğini ima etti. Cevabı alan Ronnenberg hemen patlayıcıları yerleştirmeyi yarım bıraktı ve Stromsheim'ı içeri alabilmek için cam kırıklarını pencereden sökmeye yardım etti. Stromsheim de içeri girince artık odada 3 kişi olmuşlardı fakat çok oyalanmışlardı. Her ne kadar tesisin var olan muazzam gürültüsü çıkardıkları sesi kamufle etse de artık gereğinden fazla ses çıkarmaya başlamışlardı ve şimdi daha da hızlı olmaları gerekiyordu. Ronnenberg, Stromsheim gelmeden önce odadaki 18 ayrıştırma tüpünün 9'una patlayıcıyı bağlamıştı. Şimdi Stromsheim'ın da yardımıyla daha da hızlandılar. Ekibin her bir üyesi çantasında 18 ayrıştırma tüpüne yetecek kadar patlayıcı taşıdığı için Stromsheim da kendi çantasından çıkardığı patlayıcıları tüplere monte etmeye başlamıştı. Ronnenberg ve Stromsheim 1-2 dakika içerisinde son patlayıcıyı da 18. tüpe bağladılar. Her Nobel 808'in ucuna bağlı olan fitil 120 saniye sonra patlamaya göre ayarlanmış uzunluktaydı. Ronnenberg, buna vaktimiz yok, çok ses çıkardık. Biz fitili yakıp kaçarken birisi gelip fitili keserek patlamayı durdurabilir diyerek fitillerin 1/4'ünü kesti ve patlamayı 30 saniyeye ayarladı. Ardından da tüm kısaltılmış fitilleri birbirine bağladı. Artık fitili yaktıktan sonra odadan kaçmak için 30 saniyeleri vardı. Belki bu 30 saniye yeterli olmayacak, patlama kendilerine de zarar verecekti. Ama sabotajın başarılı olabilmesi için bunu da göze aldılar. Ronnenberg, Stromsheim ve Kaiser şimdi son hazırlıklarını yapıyorlardı. Son olarak sabotajı İngilizlerin yaptığından emin olunsun diye yere İngiliz komandolarına ait bandajlar bıraktılar ve Ronnenberg'in fitili yakmasını beklemeye başladılar. Şimdi Ronnenberg hariç herkes bahçeye açılan kapının ucuna gelmişti ve Ronnenberg'in talimatıyla koşarak kaçmayı bekliyorlardı. Ronnenberg tam fitili yakacakken Norveçli adam bir anda bağırmaya başladı. ''Aman tanrım, gözlüklerim, gözlüklerimi masada unuttum.'' Nazilerin tüm optik dükkanlara ve fabrikalara el koyduğu Norveç'te gözlük yaptırmanın oldukça zor olduğunu bilen ekip her ne kadar sinirlense de adamın bu sorununa çare bulmak adına gidip masadan adamın gözlük kabını aldılar ve al diyerek adamın eline tutuşturdular.
''Binlerce kez teşekkür ederim.'' dedi adam.
Bu sorun da hallolduğuna göre artık Ronnenberg fitili yakabilirdi. Ronnenberg tam fitili eline almıştı ki adam yeniden bağırdı.
''Bir dakika, gözlüklerim bu kapta değil.''
Ronnenberg artık iyice sinirlenmişti.
tüm dünyanın kaderini bu adamın aptal gözlüğüne mi bırakacağız diyerek söylenirken adama dönüp nerede senin bu lanet olası gözlüğün dedi. Adam korkudan sadece eliyle masanın üzerindeki defteri gösterebildi. Gözlüğü masanın üzerindeki defterin sayfalarının arasında kalmıştı. Kaiser adamın tekrar sabotaja mani olmasını engellemek için hemen git ve gözlüğünü kendin alıp gel dedi. Adam da koşarak gitti ve gözlüğünü aldı. Ronnenberg sabırla tekrar fitili eline aldı. Tam yakacaktı ki bu sefer de demir merdivenlerden gelen gürültülü bir ayak sesi Ronnenberg'in fitili yakma planlarını böldü. Hemen silahına sarılan Ronnenberg, fitili hemen yakıp kaçsak olmaz. Merdivenden inen adam çevik davranırsa fitili kesebilir ve sabotajı engelleyebilir. En mantıklısı adamı etkisiz hale getirmek diye düşündü ve hemen silahını kapıya doğrulttu. Bir ordu bile gelse gerekirse fitili yakıp başında duracak, patlama ile birlikte ölecek ama kimsenin sabotajı engellemesine izin vermeyecekti. Ve demir merdivenlerden inen adam odanın kapısını açtı. Kapıdan girenin rutin devriyesini gerçekleştiren Norveçli bir tesis devriyesi olduğunu gören ekip bir anlığına rahatladı. Fakat bu sefer de adam şoka girmişti, titriyordu. Gözleri büyümüş, anlamsızca bakmaya başlamıştı, gördüklerine inanamıyordu. Üç sabotajcı da hemen adama ellerini havaya kaldırıp köşeye geçmesini söylediler. Şoka girmiş adam verilen talimatı bile anlamayınca Kaiser hemen harekete geçti ve adamın yanına koştu. Adama elinden geldiğince kuvvetli bir tokat atıp yere seren Kaiser, bir de yere düşen adamı iyice silkeleyince adam kendine geldi. Adamın gözlerinin içine bakan Kaiser, ''Bir daha dediğimi ikiletme, tamam mı? Ne diyorsam onu yapacaksın, yoksa ölürsün.'' dedi. Şimdi acıyı hissetmeye başlayıp yanağını tutan adam tamam dercesine başını salladı ve ayağa kalktı. Durumdan iyice sıkılan Rosenberg Kaiser'e dönerek ikisini de merdivenlere götür ve ben söyleyince adamlara koşmalarını emret. Patlama gerçekleşene kadar ikinci kata varırlarsa güvende olurlar. Biz de demir kapıdan kaçıp Poulsonlarla buluşacağız dedi. Ronenberg cümlesini bitirir bitirmez patlayıcılara döndü, fitili eline aldı, bu sefer kimsenin müdahalesi olmadan yakmayı başardı ve bağırdı. Koşun! 55. Bölüm Kaçış. İki Norveçli jet hızıyla merdivenleri tırmanırlarken Ronenberg, Stromsheim ve Kaiser de dışarı çıkıp demir kapının sürgüsünü arkalarından çekerek koşmaya başladılar. Henüz 20 metre ilerlemişlerdi ki kapalı kapının ardından gelen patlamanın sesini duyup ışıltısını gözlemlediler. Bütün ağır su stokunun ve ayrıştırma borularının bir yığına dönüştüğünden artık şüpheleri kalmamıştı. Şimdi İdland da yanlarına gelmişti. Bir andığına hep birlikte arkalarına bakıp koşmaya devam ettiler. Kapı kapalı olduğundan dolayı dışarı muazzam bir ses çıkmamıştı. Çıkan sesi de tesisin olağanüstü gürültüsü kamufle etmişti. Ama yine de bu her zamankinden farklı, uzaklardan gelen ses o sırada barakanın içerisinde bulunan nöbetçi Alman askerinde bir şüphe uyandırmaya yetmişti. Asker demir kapıya gitti ama kapı her zamanki gibi kapalıydı. Kapı kapalı, ses başka bir yerden geldi herhalde diyerek barakasına geri döndü. Stromsheim'in kırdığı pencere zaten diğer tarafta olduğu için görüş alanının dışındaydı. Aslında Alman askeri barakasına dönerek kendi hayatını da kurtardı. Çünkü Poulsen ve Haukeli hala tetikte bekliyorlardı. Eğer Alman askeri olayı anlayıp diğerlerine haber vermek için koşmaya başlasaydı, pusuya yatmış bir şekilde kendisine hedef alan Poulsen ve Haukeli tetiği çekeceklerdi. Ne var ki askerin sabotajı anlamadığını gören Poulsen ve Haukeli rahatlayıp ellerini tetikten çektiler ve sabotaj ekibini takip etmek üzere koşmaya hazırlandılar. Fakat aynı asker barakadan yine çıktı ve bu sefer elinde tüfeği ve feneri vardı. Asker fenerle etrafı taramaya başladı. Bir sağa bir sola fenerini tutup dikkatle etrafı süzüyordu. Şimdi de ışıklarını Poulsen ve Haukeli'nin saklandığı tanka yaklaştırmaya başlamıştı. Haukeli tam tetiğe basacaktı ki Poulsen araya girdi ve ''Sakın yapma, Almanlar bir askerleri için tüm ülkeyi yakarlar. Bugün zorunlu olmadıkça kimseyi öldürmek yok.'' dedi. Nitekim Alman askeri de fenerin yönünü değiştirmişti. Ardından da barakasına geri döndü. Poulsen ve Haukeli de vakit kaybetmeden tren yoluna doğru koşmaya başladılar. Tren yoluna geldiklerinde Helberg ve Kjellstrup ile buluştular. Saldırı ekibi tırmanarak geldikleri yamacın başında onları bekliyordu bile.
Halk kilit kaçtıkları yol belli olmasın diye demir kapıları yeniden birleştirip zinciri kapılara doladı. Helberg de sabotajı gerçekleştirenlerin İngiliz komandoları olduklarından şüphe duymasınlar diye İngilizlerle bütünleşmiş bir tüfek olan Tommy tüfeğini kara bıraktı ve Helberg'in öncülüğünde yamaçtan inmeye başladılar. İnmek tırmanmaktan daha kolaydı. Hızlıca inip Mana nehrine vardılar. Fakat kendilerini bekleyen kötü bir gelişme vardı. Norveç'te anlık olarak çıkan ve Föhn olarak adlandırılan kar yiyici sıcak hava dalgası ortaya çıkmış ve estiği yerlerdeki karları eritmeye başlamıştı. Bunlardan birisi de Mana nehrinin üzerindeki karlardı. Helberg nehirde donmuş bir yer bulmakta zorlanıyordu. Föhn tüm buzları çözmeye başlamıştı. Tam o sırada kulakları sağır edici bir ses yankılanmaya başladı. Almanlar sabotajı fark edip alarm konumuna geçmişlerdi. Av başlamıştı. Yukarıda tesiste Yomar Brun'un yerine gelen şef mühendis Alf Larsen elindeki fenerle 10 dakika önce dünyanın en değerli endüstriyel tesisinin en değerli odası olan enkaza bakıyordu. 18 ayrıştırma tüpünün her biri yerle bir olmuş, Almanya'ya sevk edilmesi beklenen stok yerlere dökülmüştü. Tavanda kablolar sallanıyor, yerdeki cam kırıkları Alf Larsen'in tuttuğu fenerin ışığına etrafa saçıyordu.
17. ayrımın sonu. Sayfa 284.